Ayrım 18.
1914 yılı dünyanın bir paylaşım savaşına doğru hızla yol aldığı bir dönemdir. Osmanlı kabinesi de bu gidişin farkındadır. Ayrıca bu paylaşımın odak noktalarından birinin de Osmanlı İmparatorluğu olacağını bilmektedir. Bu paylaşımı hiç olmazsa 10-15 yıl geciktirmek ve bu süre içinde ekonomik ve sosyal anlamda daha güçlü bir hale gelmek o günkü yönetimin amacıydı. Ne var ki yapılacak bir savaşta kimse Osmanlılarla birlikte olmak istemiyordu. Ufukta görülen paylaşım savaşı ortamında Osmanlı İmparatorluğu yalnız kalmıştı. İşte bu koşullar altında Almanya İmparatorluğu'na yanaşıldı. Daha sonraları Mustafa Kemal'in de belirteceği gibi imparatorluğun savaştan kaçabilme gibi bir seçeneği yoktu. Tek seçenek belki de savaşın zamanlaması ile ilgili olabilirdi. 1914 Temmuz'una gelirken görünüm böyleydi. 10. Büyük Savaş ve İT'nin sonu. Birinci Dünya Savaşı ile ilgili çok şey yazılmıştır. Bunların başında İT önderlerinin kabinenin birçok üyesine dahi haber vermeden Almanya ile 2 Ağustos 1914'te bir ittifak anlaşması imzalamış olmaları gelmektedir. Savaşa giden günleri Cavit Bey günlüğünde kendi endişelerini de dile getirerek şöyle anlatmaktadır. 3 Ağustos 1914. Bu sabah moratoryum kanununu imza ettirmek için sadrazamın konağına gittiğim vakit Weber'i odada bekler buldum. Sadrazam acele bir şeyler yazıyordu. Enver, Talat, Halil oradaydılar. Durumda bir olağanüstülük hissettim. Talat'tan sebebini sordum, yemin ettik diyerek söylemedi. Bu cevaba hayret ettim ve derhal kendisine yoksa Almanya ile ittifak mı ediyorsunuz dedim. Biraz sonra sadrazam yazdığı kağıdı zarfa koyarak Weber'e verdi. Biz de sadrazamın yanına girdik. Kimseye ifşa etmeyeceğimize dair yemin ettik. Akşam Talat bize geldi. Birlikte Enver'e gittik. Gerek evde gerek yolda kendisine yapılan muamelenin memleket için nasıl bir vehamet teşkil ettiğini, pek ziyade korkmakta olduğumu, Almanların bizi savunacağına dair olan kayıt ve şartın hayali bir şeyden ibaret kalacağını anlattım. Enver'in evinin önünde otomobilden inerken, ''Ne yapalım oldu bitti, sadrazam imza etti, mukadderat'' dedi. Sonra sadrazamın evine gittik. Talat benim itirazımı söyledi. Tadilat yapılması lüzumundan bahsetti. Ama herhangi bir değişiklik yapılmadı. Savaş bir kurban bayramı günü geldi. Yavuz ve Midilli adlarını alan iki Alman gemisi Karadeniz'e çıkarak Rus sahillerini bombardıman ettiler. Güney Rusya sahillerinin bombardıman edildiğini İstanbul kurban bayramının birinci günü öğrendi. Bu haber hem şaşkınlık hem de sevinç yarattı. Uluslararası politika alanında kesin bir yan tutmanın getireceği acı sonuçları bu olayda görmekteyiz. Osmanlı İmparatorluğu kendi bilgisi dışında bir savaşa sürüklenmişti. Bu bağımsızlık iddiasında olan bir devletin karşılaşabileceği en çarpıcı durumdur. Böylece bağımsızlığını ve gelişmesini bir başka ülkeye bağlamanın diyeti ödenmektedir. Osmanlı orduları savaş boyunca değişik cephelerde çarpıştılar. Güneyde Sina ve Kanal cephesinde, Kutül Amare ve Irak'ta, doğuda Sarıkamış'ta, batıda Çanakkale'de, nihayet Doğu Avrupa'da Galicia'da. Genç Osmanlı ordusu Galicia'da, Çanakkale'de ve Kutül Amare'de büyük başarılar kazandı. Ama Sarıkamış hareketi ve Kanal savaşı tam bir felaketti. Savaş döneminde bugün dahi büyük tartışmalara neden olan Ermeni tehciri yaşandı. Özellikle doğuda cephe arkasında Ermenilerin Türk ordusunu arkadan vurma çabaları bu kararın alınmasında en büyük etkendir. Gerçek olan şudur ki Rus ordularının ileri harekatı sırasında Erzurum'da, Van'da ve Doğu Anadolu'da Ermeniler büyük zulümler yapmışlardır. Tehcir olayı da çok acıklı sonuçlar veren bir mecburi göç olayıdır. Yani terazinin iki kefesi de acıyla ölümle doludur. Bu konunun ayrıntısına kitabın dar çerçevesi içerisinde girmek istemiyoruz. Yalnız bir noktayı da belirtmek istiyoruz. İT liderlerinin bir bölümü kanıtlanmayan bir dizi iddiayı canlarıyla ödemişlerdir. Sayit Halim Paşa'nın istifası üzerine 22 Ocak 1917 günü Talat Paşa sadrazam oldu. 4 Şubat 1917'de de kabine kuruldu. kabinede Harbiye ve Bahriye nezaretleri gene Enver ve Cemal Paşalara verilmişti. Şurayı Devlete Halil Bey, Hariciye'ye Ahmet Nesimi, Marife Şükrü Bey, Ticarete Mustafa Şeref Bey, Nafia'ya Ali Münif Bey, Posta Telgrafa Haşim Beyler getirilmişti. Maliye Nezaretine 17 Şubat'ta yayınlanan bir irade ile Cavit Bey atanmıştır. Talat Paşa, kabine programında savaşa giriş nedeni üzerinde durmadan bu savaşın Osmanlı Devleti için bir var olma sorunu olduğunu vurgulamıştır. Talat Bey'in konuşmasında iaşe sorunlarına ve savaş sonrasının ekonomik güçlüklerine önemli bir yer ayrılmıştır. Meclis-i Mebusan'da hükümet programı okunduktan sonra basın organlarında çıkan yazıların hemen bütünü Talat Paşa'dan yanaydı. İT'nin bu son hükümeti döneminde savaşın zor koşullarına rağmen bir dizi toplumsal ve kültürel dönüşümün gerçekleştirilmesine çalışılmıştır. Bunlar şöyle sıralanabilir. Hukukta birliği sağlayabilmek için yeni ve çağdaş yasaların getirilmesine öngören dönüşümler, özellikle kapitülasyonların kalkmasından sonra ticari ilişkileri kapsayacak yeni bir düzenlemenin gereği ortaya çıkmaktadır. Borçlar ve ticaret yasaları alanında bu tip düzenlemelerin yapılabilmesi için bir komisyon kurulmuş, bu arada bazı yasalar kanun gücünde kararnamelerle değiştirilmiştir. Bunların içerisinde kadınlara yeni haklar tanıyan hukuku aile kararnamesi önemli bir yer almaktadır. Şeriye mahkemelerinin meşiattan ayrılıp adliye nezaretine bağlanması. Bu karar Osmanlı İmparatorluğu'nun toplumsal ve siyasal yapısı da göz önünde tutulduğunda cüretkar sayılabilecek bir karardır. Devletin ve toplumsal kurumların laikleştirilmesi açısından atılan bir başka önemli adım da medreselerin Şeyhülislamlığa bağlanmasıdır. 2 Nisan 1917'de yürürlüğe giren bu yasaya göre dini eğitim belirli kurallara bağlanıyordu. Miladi takvimin kabulü konusundaki girişimler, Meclis-i Mebusan'da kabul gören bu tasarı, Ayan Meclisi'nde önemli değişikliklere uğrama tehlikesiyle karşılaşmasaydı, miladi takvim 1917 Şubat'ında kabul edilmiş olacaktı. Ne var ki gerek Meclis-i Mebusan'da, gerekse Ayan'da bu konu üzerinde büyük tartışmalar oldu. Sonuçta Rumi yıllar değiştirilmedi. Fakat Rumi ay ile miladi ay arasındaki 13 günlük fark giderildi. Böylece sadece 1900'lü yılların telaffuz edilmesi engellendi. Ekonomik sorunlar bu son kabineyi diğer sorunların çoğundan fazla düşündürmüş ve uğraştırmıştır. Bu soruların başında Ulusal Banka sorunu gelmektedir. Savaş sırasında Osmanlı Bankası'nın sürekli güçlükler çıkartması, İT'ye bir ulusal bankanın kurulması zorunluluğunu gösterdi. 400 bin pay senedinin satışı için kayıtlar 1917 yılı başında açıldı. Bunların bir bölümü satıldıktan sonra geriye kalan bölümü de devlet tarafından satın alındı. 11 Mart 1917'de kuruluşunu tamamlayan banka ilk kez tüm işlemlerin Türkçe yapıldığı ulusal nitelikli finans kurumu özelliğinde çalışmalarına başladı. Gene bu dönemde kooperatifçilik konusunda çeşitli atılımlar yapıldı. Memur kooperatifleri yaygınlaştı. Ahmet Cevat'ın Emre gayretleriyle İstanbul'un birçok semtinde mahalle tüketim kooperatifleri kuruldu. Daha sonra İT'nin önde gelen liderlerinden Kara Kemal Bey şu kooperatifleri örgütledi. Milli Sultanahmet Kooperatif Şirketi, Milli Boğaziçi Kooperatif Şirketi. Bu şirketlerin ortak sayısı 2-3 bin arasında oynamaktaydı. Bu dönemde gerçekleşen ulusal borçlanma ya da o günkü adıyla milli istikraz, Osmanlı İmparatorluğu'nda devletin doğrudan halka giderek yaptığı ilk borçlanmadır. Borçlanma ile ilgili yasa 3 Nisan 1918'de çıktı. O dönemde yayınlanan bütün gazeteler borçlanma ile ilgili haber, yorum, ilanlar yayınlayarak girişimi desteklediler. Diğer yandan İstanbul'un temel gıda maddeleri özellikle buğday açısından beslenmesi konusunda Kara Kemal Bey'in denetim ve yönetiminde oluşturulan bir ticari heyete verilmiştir. Bu kuruluş bütünüyle İT'nin girişimiyle oluşturulmuştur. İT, Heyet-i Mahsusai Ticariye adı verilen bu örgüt çevresinde bir takım şirketler kurarak ve kurdurarak iaşe olayını çözümlemeye çalışmıştır. Ne var ki savaş boyunca iaşe sorunu İT'nin çözümlemeyi başaramadığı bir sorun olarak kalmıştır. savaş döneminin İT yönetimi açısından umutlar yaratan olayı, Sovyet devrimi sonucu Çarlık ordularının müttefikler karşısında yenilgisidir. 20 Aralık 1917'de Brest-Litovsk'ta başlayan barış görüşmelerinde Osmanlılar doğu sınırlarını güvence altına almışlardı. Bu anlaşma üzerine savaşın geleceği yönünde umutlar artmıştır. Ne yazık ki bu umutlara rağmen acı son 1918 sonbaharında geldi. 1918'in ortalarında Sultan Reşat öldü. Yerine Vahdettin padişah oldu. 8 Temmuz 1918'de Talat Paşa yeniden sadrazam olarak atandı. Kabinede büyük değişiklikler yapılmadı. Almanların batı cephesindeki taarruzu başarısızlıkla sonuçlanınca savaşın sonu gözükmüştü. Almanlar barış isteyeceklerini 1 Ekim'de Türkiye'ye bildirdiler. Yapacak bir şey kalmamıştı. Talat Paşa ve İT'nin son kabinesi istifa etti. Talat Paşa'nın istifası şu resmi tebliğ ile kamuoyuna duyuruldu. Sadrazam Talat Paşa Hazretleri, Mabeyn-i Hümayun'a azimet ederek kabinesinin istifasını Zat-ı Şahane'ye takdim etmiştir. İT'nin son kongresi 1 Kasım 1918'de Merkez-i Umumi binasında toplanmıştır. Kongreyi açan Talat Bey, önce İT'nin bir tarihçesini yapmış ve sözlerini şöyle bitirmiştir. Vaziyetin aldığı şekil üzerine İT hükümeti iktidar mevkiini terk ettiği gibi cemiyet liderleri de istifa ediyorlar. Cemiyetin bundan böyle izleyeceği hareket hakkında karar vermek kongrenin yetkisindedir. 2 Kasım'da Talat, Enver, Cemal ve bazı arkadaşları bir Alman savaş gemisiyle İstanbul'dan uzaklaştılar. Kongre bunu toplantının 3. gününde öğrendi. Ve uzun tartışmalardan sonra 5 Kasım toplantısında İT adının tarihe karıştığı yapılan oylamayla kabul edildi. Program komisyonunun acele hazırladığı bir taslak kabul edilerek Teceddüt adı verilen yeni bir fırka kuruldu. İT'nin mal varlığı bu fırkaya devredildi. Kongre bu hava içinde kapanmış ya da kapatılmıştır. Bu kongrede İT feshedilmiştir ama İttihatçılar ve İttihatçılık sona ermemiştir. Yurt dışına giden Talat, Enver, Cemal Paşalar ve onlarla birlikte olan eski İttihatçılar düşünceleri ve inançları doğrultusunda savaşımlarını sürdürmüşlerdir. 1926 Ankara Mahkemesi bir anlamda İT'nin tasfiyesi biçiminde de nitelenmektedir. Bu mahkemede eski liderlerden birçoğu tasfiye edilmiştir ama İttihatçılık yaklaşımı günümüze kadar etkisini sürdürmüştür. 3. Milli mücadele başlarken siyasal katılımın oluşumu. 1. Siyasal katılım üzerine. Milli mücadele bir başka deyimle ulusal bağımsızlık savaşı incelenirken çok değişik yönleri ele alınmış ve bu yönlerin üzerinde uzun ve ayrıntıya inen araştırmalar yapılmış, sunulmuştur. Ne ki ulusal kurtuluş savaşı, biz buna sürekli olarak milli mücadele demeyi yeğliyoruz. Temelde tüm ülkenin, tüm toplumun ortak savaşıdır. Böylesine ortak bir savaşım vermenin ön koşulu da bir yerde savaşımın amacına inanmak olduğu kadar bir başka yerde de savaşım süresince alınan bütün kararlar sürecine şu ya da bu şekilde katılmış bulunmaktır. Ordu mu, meclis mi tartışmaları sırasında Yunus Nadi Bey'e Mustafa Kemal'in söylediği "Önce meclis Nadi Bey, önce meclis" sözünden de Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın önder kadrosunun siyasal katılıma inandığını çıkartmaktayız. Katılımı nasıl tanımlıyoruz? Bunu siyasal bilimin değişik tanımları gözden geçirildikten sonra belki de bu tanımların bir bileşkesi olarak şöyle özetleyebiliriz. Toplumdaki bireylerin siyasal karar süreçleri içerisinde yer alabilmesi ve bu kararların oluşumunu etkileyebilmesi, yani bir anlamda toplumdaki yatay ilişkilerin geliştirilerek sivilleşme ögesinin güçlendirilmesi. Görüldüğü gibi bu tanımda toplumdaki bireylerin ve bu bireylerin oluşturduğu çeşitli örgüt ve kurumların kararlar kümesine, bu kararlar kümesi bütünüyle politik anlamlı kararlar kümesidir. Katılması söz konusudur. Bu katılım dikey ilişkilerden daha çok yatay ilişkilerin geliştirilmesi ile sağlanıyor, hatta güçlendiriliyor. Bir başka anlamda siyasal katılımın yukarıdaki tanım çerçevesi içinde yaygınlaşması ve etkinleşmesi, yani siyasal ve sivil toplum arasındaki özdeşliğin pekişmesi, aynı zamanda toplumun demokratikleşme sürecini de yansıtır. Bunlardan ötürü sivilleşme, demokratikleşme ve siyasal katılım kavramları genelde eş anlamlı olarak da kullanılabilmektedir. Biz de bu terimleri aynı içerikte kullanacağız. Siyasal katılımın değişik araçları ya da katılımı sağlamayı gerçekleştiren çeşitli yollar bulunmaktadır. Siyasal bilimde ya da kamuoyunda katılım dendiği zaman, özellikle siyasal katılım dendiği zaman genel oy olgusu öne çıkmaktadır. Bunun yanı sıra çoğulcu toplumun unsurları olan baskı grupları da gene katılımın bir ögesi olarak sunulmaktadır. Oysa bunların dışında da siyasal katılımda etkin olarak kullanılacak araçlar vardır. Bu araçlar göz önünde tutulduğu zaman Türkiye'de parlamenter düzenin kurulmasını sağlayan 1876 Anayasası'ndan da önce belirli bir siyasal katılımın varlığı kolayca kanıtlanabilir. Biz bu siyasal katılım araçlarını genelde şu şekilde sıralayabiliyoruz: seçim, parti, baskı gruplarının çeşitli kurumları, basın. Bunlar arasında basının Türkiye'de özellikle bir yeri bulunmaktadır. Bilhassa 1860'lı yıllarda günlük basın etki alanının çok sınırlı olduğunu kabul etmemize rağmen siyasal katılım açısından belli bir rol oynamıştır. Hatta parlamenter düzene ulaşmanın ufukta pek görülmediği ya da olanaklı görülmediği o günlerde Türk aydınları basını siyasal katılımın ana organı olarak da kabul etmiş ve sunmuşlardır. Örneğin Şinasi, Tasvir-i Efkar'ın 27 Haziran 1862'de çıkan ilk sayısında bu noktayı açık bir şekilde vurgulamıştır. Gazetenin o sayısındaki baş makalesinde Şinasi, "Halk ancak gazete aracılığı ile kendisini ilgilendiren konularda düşüncelerini belirtebilir. Bunun için de gazete her kültürlü ulus için gereklidir," demektedir. Sonra da bu yargısını şöyle pekiştirmektedir: "Devlet, ulusun temsilcisi olarak işleri yönetir ve ulusun gönenci için çalışır. Ulus da söz ve yazı yardımıyla kendi esenliği konusunda görüşlerini açıklama hakkına sahiptir." Basının katılım süreci içindeki önemli yeri, 19. yüzyılın son çeyreği ile 20. yüzyılın ilk çeyreği arasında artan oranlı bir biçimde yoğunlaşmıştır. Türkiye'de ilk özgürlükçü hareketleri başlatan yeni Osmanlılar ya da ondan sonraki aşamada bu nitelikteki hareketleri sürdüren Jön Türkler, düşüncelerini ve ülkedeki politik kararlara şu ya da bu biçimde ulaştırmak istedikleri etkileri çıkardıkları dergi ya da gazeteler aracılığı ile iletmişlerdir. O dönemde gazete ve dergi siyasal katılımın önde gelen ve belki de tek aracıydı. Türkiye'de parti kavramı bugünkü parlamenter düzenlerdeki karşıtlığı ile ilk defa 1908 devriminden sonra belirginleşmiştir. Hatta bu devrimden sonra bile uzun süre Türk siyasal hayatına egemen olan partilerden daha çok o partilerin kaynaklandığı dernekler olmuştur. Hatırlarınızdadır ki İttihat ve Terakki 1913'e kadar temelde bir dernek olarak görev yapmıştır. Parti ya da o günlerin deyimiyle fırka oluşumu, ikinci meşrutiyetin ülkemize getirdiği kuşkusuz demokratikleşme süreci içerisinde önemli bir adım olarak kabul edilmesi gereken bir kavramdır. Osmanlı toplumunda yeni Osmanlılardan İttihat ve Terakki'ye kadar bütün siyasal örgütlenmeler önceleri dernek olarak oluşup su yüzüne çıkmışlardır. Hatta milli mücadelenin önderliğini yapan Müdafaa-i Hukuk da bir dernektir. Müdafaa-i Hukuk'un partileşmesi savaşın sonunda gerçekleşmiştir. Dernek olarak siyasal faaliyetlerin örgütlenmesi, işin başından itibaren partilerin de bir nevi demokratik kitle örgütü kisvesine bürünmesi sonucunu vermiştir. Sonuçta bu partiler şu ya da bu toplum katmanının amaçlarına hizmet etse bile, örgüt yapıları olarak toplumun değişik kesimlerini kapsayan ve bu kesimlerini ileriye dönük özlemlerini yansıtan kuruluşlar olarak görülmüşlerdir. Bir başka deyimle, Batı'nın toplum katmanları temeline dayanan siyasal partileşme süreci, ikinci meşrutiyette, hatta Cumhuriyet'in çok uzun bir süresinde görülmemiştir. Partilerle vatandaşlar arasındaki ilişki ise vatandaşların siyasal karar sürecine katılımını sağlamaktan çok bu karar sürecini oluşturacak organlara yetki verme işlemini kolaylaştıran niteliktedir. Halk, bu deyimi geniş anlamda tüm yığınları kapsamak amacıyla kullanıyorum. sonraları partileşecek olan dernekleri bir ağlama duvarı olarak görmekten ötede algılamamış, yani siyasal katılımın etkin bir biçimde kullanılabilecek araçları olarak düşünememiştir. Katılımın bir başka aracı olan seçimler ise uygulanan yöntemden ötürü karar sürecine yığınların etki etmesini engelleyecek bir biçime sahipti. Bir kere iki aşamalı olmaları büyük yığınların seçim mekanizmasına karşı tepkisini doğuruyordu. Bu tepki genellikle seçime yönelik bir ilgisizlik biçiminde yansımaktaydı. Ayrıca seçme ve seçilme haklarının değişik şekillerde kısıtlanması, örneğin sadece belli bir yaşın üstündeki erkeklerin oy verme hakkına sahip olması, gene belli bir yerde oturan ya da gayrimenkule sahip olan kişilere seçilme hakkının verilmesi gibi olgular, siyasal katılımı daraltıyordu. Bu niteliklerde zaman içerisinde değişiklik yapılsa dahi, gerek seçme gerekse seçilme hakkında büyük ölçüde kısıtlamaların varlığı ortadaydı. Milli mücadeleye gelinceye kadar, daha doğru bir deyimle Osmanlı İmparatorluğu'nun 1918 silah bırakışımına karar vermesine kadar 5 genel seçim yapılmıştır. Bunlardan ikisi 1. Meşrutiyet döneminde birer yıl arayla yapılan 1876 ve 1877 seçimleridir. Diğer üçü ise 2. Meşrutiyet dönemindeki 1908, 1912 ve 1914 seçimleridir. 1908 ve 1912 seçimleri, derneklerin, özellikle İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin egemen olduğu, yani fırkalara oranla daha faal olduğu seçimlerdir. 1914 seçiminde ise İttihat ve Terakki Parti olarak tam anlamıyla ağırlığını koymuştur. Zaten Babali baskınından sonraki dönemde İttihat ve Terakki'nin dışında bir siyasal düşüncenin kamuoyuna yansıtılması düşünülemezdi. Görüldüğü gibi üç büyük katılım aracı, basın, parti ve seçim zaman zaman etkili bir biçimde kullanılmaya çalışılmıştır. Ne var ki her üçü de etkin kullanım açısından çok kısa dönemlere sahiptir. Basının illegal yollardan siyasal karar sürecine katılmak istemesi 1860'lardan bu yana her zaman görülmekteyse de bunun, yani bu anlamda katılımın legalize olduğu dönem sadece 1908 devrimini izleyen 9 aydır. Seçim ve değişik toplum katmanlarının özlemlerini yansıtacak olan partileşme olayı ise 2. Meşrutiyet'in sonuna kadar basına oranla daha az önemde görülebilir. Burada önem sözü siyasal katılım yönünden ileri sürülmüştür. 2. Milli mücadelede siyasal katılımın ögeleri. Bir ulusal bağımsızlık savaşında bu savaşımın haklılığına inanan yığınların katılımı olmadan başarı olasılığı azdır. Türk Ulusal Bağımsızlık Savaşı da böyle bir katılımı gerektiren değişik boyutlara sahiptir. Ne var ki 1. Dünya Savaşı'ndan çok yorgun çıkan Osmanlı İmparatorluğu ve onun ana kaynağı olan Anadolu halkı yeni bir savaşı kolaylıkla üstlenemeyecek kadar yorgundu. Bu halkın ve bu halkı oluşturan değişik toplum katmanlarının katkısı olmadan bir savaşım ise başından yenilgiye mahkumdu.